için yaptığımız Homeopati Podcast'imize hoş geldiniz. Şu anda 4. podcast'imizi yapıyoruz Serdar Büyüközer'le beraber. Şimdi Serdar Bey, size bir sonraki sorum: bir insan nasıl hasta olur? Daha doğrusu hasta olduğuna nasıl karar veriyoruz? Homeopati ile alopatinin arasında hastalığa karşı bakış açısı nedir?
Bu konuya girmeden evvel sizinle kayıt dışı konuştuğumuz bir konu vardı. Köpeğiniz hastaydı.
Evet.
Onun ilacını sipariş etmiştiniz. Durumu nedir köpeğinizin şu anda?
Homeopati de daha önce başıma birçok kez geldiği gibi yine bir mucize oldu diyeyim. Köpeğim gerçekten çok ağırdı. Uyutsak mı diye düşünürken ilacı sipariş ettim. Pazartesi, yani birkaç gün önce elime geçti ilaç. Ağzına koydum hayvanın ve saatime baktım. 4 dakika sonra bir anda ayağa kalktı, böyle perişan yatarken. En sevdiği oyuncağını aldı, yanıma getirdi, hadi oynayalım dedi. Ben gözlerime inanamadım tekrar ve sonra kalktı, yemek yedi. 2,5 haftadır hiçbir şey yemiyordu. Yemeğini yedi, yürüyüşe gitmek istedi. Aldım onu, yürüyüşe götürdüm. Yine dediğim gibi yatakta yatıyordu, hiç yürüyüşe de gitmiyordu. Bir mucize oldu. Şu anda hepimiz evde inanılmaz mutluyuz. Hani çocuklarım da, eşim de daha önce hani böyle şeylerle karşılaşmış olmamıza rağmen yani homeopati beni şaşırtmaya devam ediyor. Gerçekten çok mucizevi bir şey.
Çok sevindim. Çok önemli ayrıntılar olduğu için izleyicilerimizin kaçırmasını istemiyorum. O yüzden özellikle tekrar sormak istiyorum. Köpeğiniz kaç gündür kendini kötü hissediyordu?
Köpeğim 2,5 hafta önce yani yemeği reddetti. Böyle bir kenarda yattı. Pek çok hareketli bir köpektir ve çok hayat doludur. Ben de onu veterinere götürdüm. Veterinerde kan tahlilleri inanılmaz kötü çıktı ve anemik çıktı. Ve açıkçası bir çare de bulamadılar. Tam nereden kaynaklandığına dair. Ultrasonda tek gördükleri fark, ultrasonda dalağında bir 2 santimlik bir şey gördüler. Bir koyuluk. Fakat dediler ki bu hani kendini iyileştirmeye çalıştığı için hızlı çalıştığından dolayı olan bir koyuluk olabilir veya tümör olabilir. Ama onun dışında vücudunun her yerine baktılar, yani beynine kadar, ve hiçbir şekilde neden dolayı böyle kan tahlili olduğunu ve bu şekilde göründüğünü bulamadılar. Fakat dalak sözünü duyunca hemen homeopatıma ya anlattım bu olayı, dedim ki hatta yani o kadar çaresiz bir şekilde söyledim ki ya uyutalım mı, hani acı çekmesin artık daha fazla diye, çünkü 2,5 hafta bekledik. Neyse ki çok mutluyum ki eşim buna çok karşı çıktı. Kesinlikle uyutma taraftarı olmadı. Dedi ki teşhis bile yok, nesini uyutacağız hayvanın dedi. Homeopatıma sordum, dedim ki yani bunu uğraşmaya değer mi? Tabii ki değer dedi. Mucize tabii ki olabilir dedi. Dalak deyince dalağa özel, gerçekten az bulunan bir ilaç, onu tavsiye etti. Ismarlamak tabii birkaç gün sürdü, biraz vakit kaybettirdi bize. Ama o ilacı alır almaz inanılmaz bir şey oldu. Sonra bizim homeopatımız tabii insanlara bakıyor aslında, köpeklere bakmıyor. Telefon ettim ve dedim yani böyle çığlıklarla inanamıyorum böyle oldu falan. O da çok sevindi. Yani o daha tabii bekliyordu böyle bir sonuç. Ama bizim için mucizevi bir şey oldu. Çocuklar hemen köpeğin üstüne attılar, öpmeye sarılmaya başladılar. Herkes bir kutlama yaptık evde yani.
Tekrar vurgulamak istiyorum. İlacı aldıktan ne kadar sonra köpek oyuncakla oynamaya başladı?
4 dakika. 4 dakika sonra oyuncakla oynadı. Hemen arkasından yemek yedi. 20 dakika sonra da 15 dakikalık bir yürüyüş yaptı.
İşte homeopatik iyileşme böyle bir şey. Başka iyileşmelerle alakası yok. Böyle ne oldu bana dedirtecek bir iyileşme, homeopatik iyileşme. Yani seçilen ilaç doğru olsun. İşte bugün de bu konuyu işleyeceğiz. Yani birinin hastalandığını nasıl anlıyoruz ve ona doğru gelen ilacı nasıl seçiyoruz? Bugünkü konumuz bunlar.
Evet. O zaman tekrar ben sorayım sorumu. Birisinin hastalandığını nasıl anlıyoruz?
Şimdi biliyorsunuz modern tıp birinin hastalandığına karar vermek için mutlaka işte kan testi olsun, röntgen olsun, ultrason olsun bir takım testler yapıyor ve bu testlerde bir takım bulguları görmek istiyor. Eğer o bulguları göremez ise senin hiçbir şeyin yok deyip eve gönderiyorlar. Yani batı tıbbının durumu bu. Yani eğer kendi tanıdıkları patolojiyi görmezlerse senin bir şeyin yok, evhamlanıyorsun deyip gönderiyorlar. Bir homeopat ise birinin hastalandığını değil hastalanacağını bile anlayabilir. Yani küçük bir çocuğun arkadaşlarıyla kurduğu, oyun oynarken kurduğu ilişkiye bakıp ya da işte yemek yerken yaptığı mızmızlığa bakıp o çocuk bu şekilde bırakılırsa, o an homeopatik yardım almaz ise biraz daha beklendiğinde başına gelebilecek patolojileri bile öngörebilir. En büyük fark burada. Birinin hastalandığını anlamanın bir homeopat açısından, homeopati açısından en doğal, en kolay yolu o kişinin çevresini nasıl algıladığına bakarız. O kişi etrafını olup biteni nasıl algıladığını bize anlattığında biz orada normal olmayan bir bakış açısı gördüğümüzde bu kişinin hasta olduğunu anlarız. Çok kitapları bilinen, popüler, ünlü bir homeopat var Sankaran diye, Hindistan'da yaşıyor. Onun psikolojik hastalıklar için verdiği şöyle bir tarif var. Biliyorsunuz psikiyatride normal durum, nevroz ve psikoz diye 3 temel aşama var. Bunun homeopatik bakış açısıyla anlatıldığı çok güzel bir örnek var Sankara'nın kitabında. Ben de şimdi bu örneği paylaşmak istiyorum dinleyenlerle. Şimdi küçük bir fino köpeği hev hev diye havlıyor. Sizin de geçmişinizde köpekle ilgili bir travma yok. Normal bir kişisiniz. Bu köpeği seversiniz. Bu köpekten korkmazsınız. Okşarsınız. Elinizde bir şeyler varsa ona ikram edersiniz. Ve yani bir tepki göstermezsiniz. Kaçmazsınız, korkmazsınız. Nevroz durumunda, yani nevrotik karakterde biri bir fino köpeği gördüğünde yüksek reaksiyon verir. Yani kaçar, korkar, ter basar, uzaklaşmaya çalışır, aman çekin şu köpeği der. Halbuki hangi köpek tehlikelidir? İşte yüksek sesli havlayan ve üzerimize doğru koşan ve bunu yaparken de ağzından salyalar akan ve yani üzerimizi sanki bizi parçalamak istiyormuş gibi gelen köpek tehlikelidir. Böyle bir köpekten kaçmak doğaldır. Ama bir fino köpeğinden, yani böyle işte bana top at da hadi biraz oynayalım diyen bir fino köpeğinden kaçmak doğal değildir. Bu nevroz aşamasıdır. Şimdi siz eğer koşmaya başlarsanız ama size bakan biri, yani sağlığı yerinde bir gözlemci size baktığında sizin peşinizde kuduz bir köpek dahi yoksa, yani siz hiçbir şey yokken kaçıyorsanız, işte bu da psikozdur. Bu da patolojinin en ilerlemiş halidir. Şimdi birinin hastalandığını anlamak için biz ona başkalarıyla kurduğu ilişkileri anlatmasını isteriz. Vücudunda neler hissettiğini anlattırırız. Neren ağrıyor deriz. Sonra bu ağrıyı tarif ettiririz. Yanıcı mı, batıcı mı, yırtıcı mı? Bu ağrı saat kaçta ortaya çıkıyor deriz. Ne yapınca ortaya çıkıyor deriz. Ne yapınca geçiyor deriz. Bu tür sorularla kişinin yaşadığı belirtileri kapsamlı olarak kayıt altına alırız. Fakat hasta olup olmadığını anlamanın kriteri kişinin kendisi ve çevresiyle kurduğu ilişkilere bakarız. Farklı kişiler aynı duruma farklı tepki verebilirler. Mesela aynı elbise, aynı renk, aynı tür elbisenin giydirildiği iki kız kardeş, biri kardeşiyle aynı elbiseyi paylaşıyor olmaktan mutluluk duyarken, öbürü kardeşiyle aynı elbiseyi paylaşıyor olmaktan kıskançlık ve kızgınlık duyabilir. Bir duruma farklı kişilerin verdiği tepkiler farklıdır ve bu tepkilerin bir kısmı doğaldır, bir kısmı doğal değildir. İşte homeopat da neyin doğal olduğunu, neyin doğal olmadığını bilen kişidir. Yani bizim eğitimlerimiz bunun üzerine kurulmuş.
Yani hastalık mı yoksa kişilik mi, onu ayırt edebiliyorsunuz.
Evet, bunu ayırt etmenin eğitimini alıyoruz. Geçenlerde karşıma çok güzel bir ifade çıktı bunu anlatan. Batı tıbbı bir kişideki hastalığı tedavi eder diyordu anlatan. Homeopati ise bir hastalığın içindeki kişiyi tedavi eder.
Çok güzel anlatmış gerçekten.
Evet, yani bu kadar kısa, bu kadar öz. Yani ben de çok beğendim, o yüzden şu anda paylaşıyorum. Şimdi çok komik bir örnek daha vereceğim. Mesela gergedanın boynuzu var değil mi? Tam burnunun ucunda. Dolayısıyla gergedan baktığı her yerde aslında bu boynuzu görüyor. Ve boynuzun tam arkasını da görmüyor. Orada da bir kör nokta var. Selçuk Erdem'in böyle çok güzel bir karikatürü var. Resim yapan gergedan karikatürü. Yaptığı bütün resimlerde, bütün doğa manzaralı resimlerde kocaman bir boynuz var. İşte hasta kişi sürekli baktığı yerde bu boynuzu görüyor. Boynuz doğanın bir parçası değil. Yani gergedanın baktığı manzarada boynuz falan yok. Ama gergedan baktığı her yerde o boynuzu görüyor. Hastalık böyle bir şey işte. Biz bu kişiye ait olan ve kişinin baktığı yerde olmayan özelliği fark edip kişinin hastalığının nasıl bir hastalık olduğunu anlıyoruz.
Çok enteresan. Peki hastalığı anladıktan sonra ilaç seçmeye geliyor sıra. Neye dayanarak seçiyor homeopat ilacı?
İlacı seçmenin 3 aşamalı bir mantığı var. Bunlardan bir tanesi benzerlik prensibi, bir tanesi bütünlük prensibi, bir tanesi de yön ve öncelik prensibi. Homeopatinin eczanesinde 4000'e yakın ilaç var. Fakat yaklaşık 300 tane ilaçla çok sık karşımıza çıkan hastalıkların %80'ini tedavi edebiliyoruz. Yani bir homeopatik eczanenin 4000 civarında ilaç bulundurması gerekmiyor. Yani ortalama bir homeopat, ortalama bir homeopatik eczane 300 civarında ilaç bulundursa o bölgede karşınıza çıkan hastalıkların %80'ini iyileştirmek için gereken ilaçlar elinizde olur. Çok sık kullanılan yaklaşık 60 civarında ilaç var. Bu ilaçlar neredeyse herkesin her durumuna iyi gelebilecek sıklıkta kullanılan ilaçlar. Ve ortalama bir ilk yardım çantasında ise 6 ila 30 civarında ilaç var. Yani bu 6 ila 30 civarında ilacı yanınızda bulundurduğunuzda, işte bir seyahat sırasında ishal olduğunuzda, bir seyahat sırasında nezle grip olduğunuzda, bir arı sizi soktuğunda durumu kurtaracak kadar sizi iyileştirecek ilaçlar bu ufak çantada bulunabiliyor. Şimdi şeye dönersem, homeopatinin temel prensibi biliyorsunuz, hep öyle anlatıyoruz. Benzer benzeri iyileştirir, çivi çiviyi söker diye. Önceki bölümlerde de bahsettik, ağrısı olana ağrıyı artıran ilaç veriyoruz diye. Birinci prensibimiz benzerlik. Benzerlik için şöyle bir örnek verebilirim size. Çocuğunuzu aldınız, bir çizgi filme gittiniz. Filmin adını çocuğunuza söylemediniz. Sizin çocuk bakar bakmaz bu bir Batman filmi mi, Pamuk Prenses filmi mi, Rapunzel filmi mi anlar, doğru mu?
Doğru.
Nereden anlar? Çünkü Rapunzel'in uzun saçları vardır. Yakışıklı prens bu uzun saçlara tırmanarak kuleye gelir ve Rapunzel'le buluşur. Pamuk Prenses'in kötü bir annesi vardır. 7 tane de cüce arkadaşı vardır. Onlar bu kötü anneye karşı Pamuk Prenses'i korurlar. Batman'in yarasa gibi kıyafeti vardır. Mağarada yaşar. O mağarasından çıkar gider kötülerle çarpışır. Her birinin bir özelliği var. İşte her hastalığın da bir özelliği var. Bu hastalıkların özelliklerini bildiğinizde bu özelliklerin aynısını sağlıklı kişilerde de yaratabilen ilaçlar o hastalıkları iyileştirir. Dolayısıyla baktığımız birinci kriter, seçtiğimiz hastalığın nitelikleriyle kişide gördüğümüz hastalıkların nitelikleri birbirine benziyor mu diye bakarız.
Evet, yani hastalığı daha çok veriyoruz daha önce bahsettiğiniz gibi.
Evet, ve bu benzerlikle ilgili şimdi biraz daha derin örnekler vermek istiyorum. Örneğin çekingenlik konusunu ele alalım. Çekingen birine iyi gelecek olan ilacı acaba biz doğada hangi maddede buluyoruz sizce? Aklınıza geliyor mu?
Onu bilmiyorum, hayır.
Tahminde bulunmak ister misiniz?
Çekingenlik.
Bu bir deniz canlısı. Tek başına bulmuyor, yaşamıyor, koloniler halinde yaşıyor. Ve gezmiyor. Çünkü o kadar çekingen ki bir kayaya yapışıp orada durmak zorunda. Ve arkadaşlarıyla birlikte durmak zorunda.
Adı neydi onun? Anladım hangisi olduğunu. Ahtapot.
Gezmiyor. Bir kayaya yapışıp orada tutunarak yaşıyor ve yanında da bir sürü kendisi gibi arkadaşı var. Sadece yemek yemek için ağzını açıyor. Diğer zamanlarda ağzı kapalı. Sert bir kabuğu var.
Eyvah benim...
Kabuklu. Kabuklu bir deniz canlısı.
Ya midye mi?
Kokoreççilerde bu da olur.
Midye.
Evet.
Midye
istiridye familyasından bir istiridye. Bunun kabuğunun iç kısmından yapılan bir ilaç. Çekingenliğin bir numaralı ilacı. Şimdi neden böyle biliyor musunuz? Midye de böyle bir canlı. Midye sadece yemek yemek için ağzını açıyor. Asla tek başına bir midyeyi göremezsiniz. Yani daldığınız zaman bir sürü midyeyi bir kayaya yapışmış olarak görürsünüz.
Evet.
Çünkü tek başına kendini güvende hissetmez. Arkadaşlarıyla birlikte güvende hisseder. Kendini sert bir kabukla korumaya almıştır. Lazım olmadıkça ağzını açmaz. Dışarıyla temas kurmaz.
Evet.
İşte biz midyenin kabuğunun iç kısmından yaptığımız bir ilaçla çekingen kişileri rahatlatabiliyoruz. Yani onların çekingenlik karakterleri çok aşırıysa, onların hayatlarını zorlayacak boyutlara gelmişse, onları doğal, sosyal hale getiren ilaç bu ilaç.
Bu ilaç. Enteresan. Evet.
Doğada ilacını seçtiğimiz, ilaç olarak kullanmak üzere seçtiğimiz maddenin özelliği de hastanın özelliğiyle örtüşüyor.
Evet.
Yani böyle bir benzerlik var. Bu 1600'lü yıllarda Paracelsus'un bir teorisiydi ama o zaman çok ilkeldi. Yani o zaman şöyle, şu aşamadaydı. Yani ceviz beyine benziyor, o zaman beyin hastalıklarına ceviz iyi gelir.
Evet.
1600'lü yıllarda benzerlikten yararlanmanın seviyesi bu kadar basitti. Fakat deminki midye örneğini düşündüğümüzde benzerliğin daha sofistike olarak kullanılabildiğini görüyoruz homeopatide. Yani midye hayvanının nasıl yaşadığından hareketle midyeyi insan yaşamında bir ilaç olarak kullanabiliyoruz nedenleriyle ve kaynaklarıyla. Bir başka örnek vereyim. Kadınların çok ihtiyaç duyduğu bir ilaç. Pulsatilla. Pulsatilla dağ yamaçlarında büyüyen bir çiçek. Nasıl bir çiçek biliyor musunuz? Boynu bükük bir çiçek. Yani çiçek sapın üzerinde dimdik durmuyor. Ve rüzgarda dalgalanabilecek kadar da sapı yumuşak karakterde. Yani böyle bir rüzgar etse hemen böyle o da eğilip bükülebilecek bir karakterde bir sap yapısı var. Peki Pulsatilla ne tür kadınlara iyi geliyor? Kolay boyun eğen, kendi kararını savunamayan, kolay ağlayan, kadınların yaşadıkları şikayetleri geçirmek için kullanılan bir ilaç. Pulsatilla bitkisinden elde edilen homeopatik ilaç.
Gerçekten çok kadının kullanabileceği bir ilaç.
Mesela Lycopodium diye bir ilacımız var. Lycopodium ilk çağlarda çok büyük bir bitki. Fakat gel zaman git zaman çeşitli dönüşümlerden sonra bugün küçük bir bitki haline geliyor. Peki Lycopodium sizce nasıl bir insana iyi geliyor? Nasıl birinin ilacı?
Onu tanıyorum aşağı yukarı. Lycopodium şey bildiğim kadarıyla daha çok hani bu politik figürlerde ihtiyacı olan, yani hani dış görünüşüne önemseyen, ne söylen, yani kendisi hakkında ne konuşulduğunu önemseyen diyebiliyorum sanırım, yanlış değilse.
Şimdi bu söyledikleriniz yanlış değil ama politik demeyelim, alınanlar olabilir.
Evet,
demin ki bitkinin tarihi olarak büyük olduğunu ama şimdi büyük olmadığından hareketle Lycopodium'un şu kişilere iyi geldiğini söyleyebiliriz. Kendini olduğundan büyük gören.
Evet, evet.
Yani sen benim kim olduğumu biliyor musun diyen karakterler Lycopodium. Kral değil, kraliçe değil, işte vezir değil ama sanki öyleymiş gibi davranıyor. Ve başkalarının üzerinde de bir hakimiyet kurmaya çalışıyor. Sanki öyleymiş gibi. Sahip olmadığı bir güce sahipmiş gibi davranan kişilere Lycopodium bitkisinden elde edilen homeopatik ilaç iyi geliyor. Benzerlik konusu böyle. Bu konuda bana sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yoksa hani sizce yeteri kadar açık oldu mu?
Bence yeteri kadar açık oldu. Bence bir sonrakine geçebiliriz herhalde. Öncelik kavramları değil mi?
Öncelik var, bütünlük var. Tamam, öncelikten devam edelim.
Ha, peki.
Yok, yani sırası önemli değil. Yani üçüne de dikkat ediyoruz ve bunlar birbirinin ya eşit ağırlıklı. Yani üç bacaklı sandalye gibi. Yani üçüne de dikkat etmek gerekiyor. Şimdi öncelik konusu şöyle. Biz aslında bir kişiyi dinlediğimizde, senin neyin var diye ona sorduğumuzda gördüğümüz, onun bize anlattığı şeyler buzdağının görünen kısmı. O yüzden aslında iyi bir homeopat biraz daha kapsamlı bir sorgulama yapar ve buraya nereden geldik, daha evvel hangi hastalıklar yaşamıştı bu kişi, bunları da sorar ve not alır. Çünkü bir kuşatma düşünün, bir şatoyu ele geçirmek istediğinizi düşünün. Doğal olarak sizin ordunuz önce dış duvarları yıkarak saldırıya başlayacak ve dış duvarlar yıkıldıkça sıra iç duvarlara gelecek ve en nihayetinde muhtemelen daha yukarıda ve daha korunaklı olan iç kısımlara ve kralın yaşadığı yere kadar ilerleyeceksiniz. Hastalık da böyle. Bizim de bir savunma duvarımız var. Fiziksel bedende bu ilk savunma duvarımız deri. Hastalık ilerledikçe daha önemli organlara doğru ilerliyor ve daha da yukarı çıkıyor. İşte daha yukarıda daha da önemli organlar var. İşte en bedendeki önemli organ ve en yukarıda olan organ beyin. Sıra beyine geldiğinde, yani işte beyin omurilik sinir sistemine geldiğinde, yani kral ele geçmiş demektir. Yani bayağı ilerlemiş bir hastalık. Dolayısıyla Parkinson, Alzheimer falan gibi hastalıklar homeopatinin bakış açısına göre de çok ilerlemiş hastalıklar. Yani hastalıkların son noktaları, akıl hastalıkları. Sinir sisteminin de ele geçirildiği hastalıklar en ilerlemiş hastalıklar. Birinin iyileşmesini başlatmak için biz ilacı seçerken en son gelmiş olan hastalığa bakıyoruz. Ama aynı zamanda en önemli hastalığa da bakıyoruz. Yani hem hastalığın önemine bakıyoruz, hem hastalığın geliş sırasına bakıyoruz. Yani son gelen hastalığı önce iyileştirmeye çalışıyoruz. Ama önemli olan hastalığı da önce iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu ikisi arasında hangisinin daha öncelikli olduğuna da hastanın durumuna göre homeopat karar veriyor. Tabii ki şöyle, yani birisi kalp krizi geçiriyorsa ama bu en önemli durumdur. Ama o kalp krizi geçiren kişi atıyorum aynı zamanda Parkinson'luysa, ya ama bunun Parkinson'u daha önemli, ben şimdi buna Parkinson'a göre ilaç vereyim diyemezsiniz. Dolayısıyla neyin daha önemli olduğuna o anki durum karar verir. Fakat ana kural olarak hani prensip ne diye bakıldığında son gelen hastalık önce tedavi edilir, önemli organdaki hastalık önce tedavi edilir. Yani mesela biri size, bunu hanımlar çok yapıyor, ben şahsen tanık olmuş vaziyetteyim. Mesela belli bir yaşa gelmiş kişi elindeki yaşlılık lekeleri için size gelebilir. Ya bu lekeleri ben istemiyorum, var mı bunun homeopatide çaresi diyebilir. Ama siz o kişiyi sorguladığınızda size uyku sorunlarından bahsedecektir mesela. Yani siz bu durumda ona deri ilacı verirseniz ona kötülük etmiş olursunuz. Öncelik böyle bir şey.
Evet. Peki bütünlük nasıl? Ondan da biraz bahsedelim.
Şimdi bütünlük konusu öyle enteresan bir konu ki homeopati eğitiminde bütünlük konusu İngilizce'deki totality terimiyle anlatılır. Ve totality kelimesinin yani bütünlük kelimesinin neyi anlattığını anlamak bayağı bir vakit alır. Çünkü bütünlük konusunun ne olduğunu acemi bir homeopati öğrencisi önce şöyle anlar. Bir hastanın gösterdiği semptomların hepsini toplarsam o hastanın gösterdiği bütün resmi anlarım. İşte bütünlük budur diye anlar. Bu yüzden biz işte hastayı uzun uzun sorgularız. Nasıl terlediğini, nasıl uyuduğunu, hangi rüyaları gördüğünü, neresinin nasıl ağrıdığını falan sorarız. Ve acemi bir homeopati öğrencisi de bunların hepsini sorduğu zaman zanneder ki işte ben her şeyi öğrendim. İşte bütünlük budur. Ben şöyle bir itirafta bulunayım size. Homeopati kursuna gittiğimde birinci yılımdayken antrenman olsun diye biz sınıf arkadaşlarımla birbirimize de baktık. Yani tabii ki hocamızdan destek aldık falan filan ama hani pratik olsun diye birbirimize de baktık. Benim ilk görüşmem 8 saat sürdü ve 32 sayfa not aldım. Ve zannettim ki homeopati böyle bir şey. Yani hani ben 32 sayfa not alarak İşte o arkadaşımdan ne var ne yok her şeyi kaydettim işte. Artık hani benden kuş uçmaz falan noktasında zannediyordum kendimi. Üstünden 2-3 sene geçti. Başka kurslara, başka kitapları da okuyarak iyice zenginleştirdim dağarcığımı. Sonra bir gördüm ki siz ustalaştığınız zaman bu bütünlük denen meseleyi 15 dakikada görüyorsunuz. Çünkü bütünlük hastanın gösterdiği bütün semptomlar değil. Hastalığa ait olan bütün semptomlar. Siz şunu yapıyorsunuz. Yani hangi anahtar bu kilidi açara bakıyorsunuz. Bütün anahtarcıdaki bütün anahtarları takıp çıkarmanıza gerek yok. O lazım olan anahtarı bulmak için gereken birkaç kilit soru var. Siz daha muayenehanede kapıdan içeri giren hastanın yürüyüşüne, size nasıl merhaba deyişine bakarak o kişinin durumu hakkında, karakteri hakkında, hastalığı hakkında daha anında bir ilk izlenime kavuşuyorsunuz zaten. Onun derisinin rengine, ne kadar terlediğine, ne kadar gergin olduğuna falan baktığınızda daha hiç soru sormadan bir sürü bilgi size akmış oluyor zaten. Sonra mesela onun elini sıkarken eli sıcak mı, soğuk mu falan derken, sandalyede rahat oturuyor mu, oturmuyor mu falan derken bir anda siz artık o kişinin ihtiyacı olabilecek ilaçların sayısını kafanızda zaten son derece azaltmış oluyorsunuz. Sonra biraz onu dinliyorsunuz, birkaç tane kontrol sorusu soruyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki işte o kişinin ihtiyacı olan ilaç ortaya çıkmış.
Yani gözlem var ve soru sormak var. İkisini beraber karıştırıp karar veriliyor.
Evet. Hepsinden önemlisi ama bütünlük kişinin gösterdiği bütün semptomlar değil. Yani aradığınız bütünlük hastalığın bütünlüğü. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bunu bir derste bir hocamız anlatmıştı. Çok güzel bir örnek. Aynı örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Size ben bir fotoğraf gösterdim. Fotoğrafta deniz gördünüz, cami gördünüz. Dediniz ki bu fotoğrafın nerede çekildiğini bilmiyorum ama bir kere cami var, Müslüman ülkede çekilmiş. Bir kere deniz var, deniz kenarında, Müslüman olan ülkeler arasında deniz kenarında olan bir şehirde çekilmiş. Daha hemen iki tane kriter üzerinden geri kalan her şeyi elediniz. Sadece cami gördünüz ve deniz gördünüz diye bir anda fotoğrafın çekildiği ülkenin Müslüman olduğunu ve o şehrin de deniz kenarında olduğunu gördünüz. Bir anda. Sonra biraz daha yakından baktınız. Ayasofya'yı gördünüz orada. Şimdi Ayasofya'yı orada gördüğünüz anda burası İstanbul'dur diyebilirsiniz. Yani ilacı buldunuz. Burası İstanbul. Daha artık hani resimde Dolmabahçe Sarayı da var mı? Karşısında Sultanahmet Camisi de var mı? Falan diye bakmanıza gerek yok. Çünkü bütün dünyada Ayasofya bir tek İstanbul'da var. Aradığınız bütünlük böyle bir bütünlük işte.
Evet, enteresan. O bütünlüğü bulmak ama çok deneyim gerektiriyor anladığım kadarıyla.
Evet.
Anlatıldığı
evet.
Kadar da kolay değil yani, değil mi?
Yok, değil. Değil, kesinlikle evet. Değil. Çok pratik yapmak gerekiyor, çok kitap okumak gerekiyor. Hocalarla birlikte yakın çalışıp onlar hasta muayenesini nasıl yapıyorlar, ilacı nasıl içiyorlar diye izleyerek öğrenmek gerekiyor. Günümüzdeki teknolojik olanaklardan da yararlanmak mümkün. Yani bu vaka çalışmalarını internet üzerinden de takip etmek mümkün. Ama yani sonuç olarak canlı örnek görmek gerekiyor. Birden fazla homeopatinin bakış açısını okuyup çalışmak gerekiyor. Çok pratik yapmak gerekiyor. Ama sonra tabii çok keyifli oluyor. Yani sonra çok kısa sürede ilacı çok kolay bulabilir hale geliyorsunuz. Ama başlangıçta bayağı bir emek harcamak gerekiyor.
Evet, çok enteresan gerçekten. Yani beni dediğim gibi hep şaşırtmaya devam ediyor. Özellikle de doğru ilaç bulunduğu zaman mucizeler oluyor.
Bu konu çok önemli olduğu için bir tane daha örnek vermek istiyorum.
Evet, buyurun.
Şimdi bütünlük hastalığın bütün resmidir ama gördüğünüz bütün belirtiler değil dedik ya. Bir örnek daha vermek istiyorum. Mesela şimdi siz evinizdesiniz ve kendi müzik aletinizden Mozart dinliyorsunuz. Klasik müzik dinliyorsunuz. Fakat bu arada camınız açık. O sırada da komşunuzdan da rock müzik geliyor. İşte bütünlük hem rock müzik hem Mozart değil. Siz bu örneğe göre ilaç verecekseniz klasik müzik ilacı vereceksiniz. Çünkü son gelene ve önemli olana ve benzer olana dikkat edeceksiniz. Eğer bütün gürültüleri dikkate alırsanız, yani siz Mozart dinlerken açık camdan da komşunun rock müziği, sokaktaki seyyar satıcının da patates soğan lafı falan karışırsa ve siz bunların hepsini anamneze koyar, bunların hepsine uygun ilaç ararsanız o zaman ilacı bulamazsınız. O zaman bir sürü semptom değerlendirmeye girer ve neredeyse eşit ağırlık toplamış olan, eşit puan toplamış olan bir sürü ilaç seçeneği karşınıza çıkar ve bunlardan hangisini vereceğini şaşırırsınız. Çünkü patates soğan lafı var mıydı orada? Vardı. Rock müzik sesi var mı? Var. Mozart var mı? Var. Hangisini vereceksiniz? Yani bir tane ilaç bunların hepsine iyi gelmiyor. Çünkü bunlar tek bir doğal hastalıkta buluşmuş belirtiler değil. Bunlar ayrı ayrı müzikler. Yani şey gibi değil, yani bir klasik müzik konserinde olduğu gibi biri piyanonun sesi, biri kemanın sesi değil. Bambaşka kaynaklardan gelen bambaşka etkiler. Aynı bütünün, aynı parçanın bileşenleri değiller. O zaman öyleymiş gibi davranırsanız işin içinden çıkamazsınız. İşte homeopatiye yeni başlayan yaşadığı en büyük zorluklardan biri budur.
Anladım,
bir homeopati öğrencisi en çok bu noktada zorlanır ve yeni mezun bir homeopat ilaç bulmakta zorlanıyorsa büyük olasılıkla birinci sebebi budur.
Evet Serdar Bey, burada bırakalım yeni bir konuya başlamadan önce diyorum. Ben çok güzel bence bilgiler paylaştınız. Şimdi yayınımıza şimdilik bir ara veriyoruz. 4. podcastimizi tamamlamış bulunmaktayız. Serdar Büyüközer'le beraber her zamanki gibi çok keyifli ve çok bence eğitici oldu. Çok teşekkür ediyoruz bizimle bu podcast yaptığınız için ve daha kaç tane daha podcast'te görüşmek üzere diyorum. Ben Selen Özarslan Aktar, Vitamin Giller sitesi için hazırladığımız podcastimizi sona erdirdik. Teşekkürler.
Ben de teşekkür ediyorum. Ben de anlatacak konu çok, merak etmeyin. Siz devam ettiğiniz sürece ben de devam etmeye son derece isteyim.
Zevkle inşallah.